Kardeşler merhaba. Rabbin esenliği üzerinize olsun. Dilerim birlikte Rabbin sözüne bakınca hem kendimizi daha iyi tanırız hem de onu daha iyi tanırız. Kutsal kitapta dönmemizin, kutsal kitaba bakmamızın her hafta bir nevi bunu tekrarlamamızın amacı bu aslında. Bir bilgi edinmek değil, duymadığım bir şey duymak değil ya da farklı duymak değil. Amacımız değişmek. Çünkü Tanrı bize sözünü verdiğinde gökten inen sözler olarak değil, oğlu İsa Mesih'e benzeyebilmemiz için verdi. Gelin Rabbin sözünü ilk başta okuyalım. Bülteninizin en son sayfasında bulabilirsiniz. Ona bakalım birlikte. Ondan sonra da Rabbin sözüne başlayalım. Şöyle diyor 1. Korintiler 3, 18'den 23. Ayete kadar olan bölümde. Kimse kendini aldatmasın. Aranızdan biri bu çağın ölçülerine göre kendini bilge sanıyorsa, bilge olmak için akılsız olsun. Çünkü bu dünyanın bilgeliği Tanrı'nın gözünde akılsızlıktır. Yazılmış olduğu gibi o bilgeleri kurnazlıklarında yakalar. Yine Rab bilgelerin düşüncelerinin boş olduğunu bilir diye yazılmıştır. Bu nedenle hiç kimse insanlarla övünmesin. Çünkü her şey sizindir. Paulus, Apollos, Kefas, dünya, yaşam ve ölüm, şimdiki ve gelecek zaman her şey sizindir. Siz Mesih'insiniz. Mesih de Tanrı'nındır. Rabbimizin sözü. Amin. Son iki vaazımda sizlerle bir yeni bir bölüme girdik. Paradokslara bakıyoruz Rabbin sözünde. Paradoks derken bu dünyaya paradoks. Yani Tanrı'nın bir öğretisi var ve bu öğreti bize uymuyor. İsa Mesih söylediğinde birçok insanı bayağı bir kızdırıyor. Ve hatta bazı bölümlerinde havariler bile onu terk etmeye. Havariler değil de havarilerin dışındaki diğer takip edenler onu terk etmeye başlıyorlar. İsa havarilerine dönüp diyor ki siz de mi beni terk edeceksiniz? İsa Mesih'in öğretileri şu an güzel böyle kırlentlere böyle asmalık şeymiş gibi gelse de, kulağa hoş gelse de asıl insanların yüreklerinde yarattığı bir çok da güzel bir söz değil de biraz yaraladı. Yani biraz fazla yakından, sanki beni tanıyormuşçasına sözlerdi. Bu nedenle paradokslara bakmamız çok önemli. Yani Rabbin sözüne baktığımda, ya Rab nasıl birinciler sonuncu, sonuncular birinci olacak? Nasıl hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye geldim diyor. Hani Tanrı'nın özünü taşıyan İsa Mesih geliyor, neden ölüyor çarmıhta? Neden kendini feda ediyor? Uymuyor bizim kültürümüze. Sizinle o bahsettiğim, o X'de paylaşılan, Twitter'da paylaşılan o fotoğraf gibi. İsa Mesih çarmıhta, bir Türk arkadaşımızın dediği gibi, işte biz bu nedenle Hristiyan olamayız. Çarmıhta, ayağında giyecek çarığı yok, ölmüş, kaburgaları, her şeyi görünüyor. Bu bizim liderimiz olamaz. Ve gururun getirdiği bir köreltme var. Bu köreltme bugün de devam ediyor. Türkler için demiyorum, insanlık için diyorum bunu. Rabbin sözüne baktığımızda daha önce güç ve liderliğe baktık. Güç anlamında siz ne umuyorsunuz? Ya eğer şu kadar gücüm olsa, hangi anlamda olduğunu söylemiyorum. Maddi güç olabilir, manevi güç olabilir ya da bilgelik olabilir. Bilgi anlamında yükselme olabilir, eğitim olabilir. Artık hangi anlamda olduğunu bilmiyorum. Fakat siz biliyorsunuz, şu kadar gücüm olsa şöyle iyi olurdu dediğiniz oluyor mu? Ve baktığımızda evet, çoğumuzun oluyor. Ordular anlamında eski antlaşmaya baktık. Tanrı Gideon'un ordusunu on binlerce askerden birkaç yüz askere kadar düşürüyor. Ve her birine diyor ki çok fazla. Bu da çok fazla. Çünkü biliyor Tanrı, eğer sen kazanırsan bu kadar orduyla birlikte, bu sefer diyeceksin ki bak ne kadar iyi bir askerim, ne kadar iyi bir iş çıkardım. Fakat eğer Tanrı övülecekse, Tanrı bizi tanıyor. Öyle bir durum olması gerekiyor ki sonunda baktığımızda bu Tanrı'nın işiydi diyebilelim. Fakat biz ve dünyanın bize öğretisi böyle bir duruma düşmememiz. Acınacak duruma düşmememiz. Dışarıdan bakıldığında bu adam yapamayacak. Yapamaz büyük ihtimal. İşte bu duruma düştüğümüzde dünya demeye başlıyor ki bu mu? Bu mu bizim hayatımızı değiştirecek öğreti? Düştüğünüz duruma bakın. Fakat bu dünyanın öğretisi, İsa Mesih'in öğretisi çok farklı. Sonra biz liderliğe baktık. ve bahsettiğimiz yine o X'teki paylaşımından baz alarak lider aradığımızda biraz itibarı olan, güzel konuşabilen, görünümü iyi olan, bilge ya da bilgili bir insan arıyoruz. Orduları etrafında çok takipçisi olan ve belki malı mülkü olan insanlar arıyoruz. Bu da dünyanın bir öğretisi. Fakat Tanrı'nın öğretisinde, İsa Mesih'in öğretisinde baktığımızda, İsa Mesih'in etrafında 12 tane havari var. Hiçbiri itibarlı insan değil. Hepsi birbirinden, tabiri caizse, o günkü kültüre göre birbirinden beter. Kutsal kitap konusuna o kadar hakim değiller. Bir tanesi Roma ile işbirliği içinde kendi halkından para çalan bir insan. Yani böyle insanları topladı İsa Mesih. Dışarıdan baktığımızda şu dediğim gibi 2000 yıl öncesine, tarihe baktığımızda güzel gelebilir. Çünkü ne olduğunu biliyoruz sonunda. Fakat şu an yanımızda biri olsa, bak etrafında bu 12 kişi var. Biz şöyle işler yapacağız. Hiç kimse ciddiye almazdı. Biz bazen kendimizi daha iyi görüyoruz. Ya ben olsaydım orada ya da ben görseydim şöyle derdim. Fakat biliyoruz ki bugün de, hatta Rabbin kilisesinde bile bazen böyle hocam değindi. Sayılarımız azaldığında acaba 2 ya da 3 ya da 12 tane bilgisiz, tam anlamıyla iman etmemiş, İsa Mesih'i tanımayan kişi. Ve öyle bir yere geliyor ki elçinin işlerine baktığımızda insanlar elçilerin geldiğini görünce diyorlar ki işte bu insanlar dünyayı alt üst eden insanlar. Onlar bizim şehrimize de geldi. Bilgisiz, hiçbir şeye sahip olmayan insanlar vaaz verdiğinde, bir şeyler anlattıklarında, Rabbin sözünü açtıklarında dünya o kişiler için alt üst oluyor. Paradoks işte böyle bir şey. Altın üst olduğu nokta. Yaratılış bölümüne Metin hocamla birlikte bakıyorsunuz. Yaratılış bölümüne baktığımızda asıl dünya alt üst oluyor. Orada oluyor. Yaratılış 3. bölümde alt üst oluyor dünya. Olması gerekenin yerine biz farklı bir versiyon seçiyoruz. İşte o zaman alt üst oldu dünya. İsa Mesih'in sözleri bize paradoks, bize alt üst geliyor. Aslında yaptığı olması gereken. Göklerin egemenliği geliyor dediğinde, göklerin egemenliği geliyor derken, olması gereken. Burada da olması gerekeni ben tekrar sağlayacağım. Ben öyle yarattım. Siz benim emanetime ihanet ettiniz. Ben size bir şey verdim. Fakat siz sadık kalmadınız. Sorun değil, ben sizin peşinizden koşacağım. Ben kendi lütfumdan, sevgimden dolayı sizlerin peşinizi bırakmayacağım diyor Rab. Ve bundan dolayı İsa Mesih beden alıyor, aramıza geliyor. Yuhanna 3.16'da dediği gibi yargılamak için mi? Hayır. İnsanlar mahvolmasın diye. Neden? Alt üst. Aslında bu zaman olması gereken, insanlar mahvolsun diye yaratmadı Tanrı dünyayı. Ya da cennetten kovulmadık. İslam'da anlatıldığı gibi. Bizim anlayışımızda bu yok. Bizler cennetteydik, cennette bir şekilde şeytan da sızmış oraya. Bizi kandırıyor. Buna iman etmiyoruz. Biz buna inanmıyoruz. Bizim anlayışımızda Tanrı bizi uzaklaştırıyor. Çünkü biz istediğimiz için. Tanrı'nın egemenliğine baş kaldırdık. Dedik ki biz senin istediğin gibi yaşamak istemiyoruz ve bugün de buna devam ediyoruz. Tanrı da dedi ki eğer böyle yaşamak istiyorsan bakalım senin egemenliğine. Aslında bu bir merhametle Tanrı için. Bizim yarattığımız egemenlikleri de şu an dünyada görebiliyorsunuz. Tam böyle huzur olduğunda ya da gözümüzde huzur gibi göründüğünde bazı şeyler, bu kendi yaşamımız için de geçerli. Bir anda o huzur yok oluyor. Ve dünyada durmadan bize vaatler veriyor. Eğer şöyle yaparsan, eğer şu kadar güç elde edersen, eğer şu liderlik pozisyonuna gelirsen işte o zaman huzuru bulursun. Ve elbette tarih bize gösteriyor ki yetmiyor. İnsan onunla yetmiyor. Devamlı biraz daha fazlası. Devamlı biraz daha fazla güç. Tatminsizlik var. Ve bugün sizlerle bakacağımız paradoks bilgelik. Bilgi sahibi olmak değil, bilge olmaya bakacağız birlikte. Bilge ile bilgi çok karıştırılır. Bu nedenle kısa bir açıklamam var. Brian O'Driscoll diye biri güzel, komik bir şekilde açıklamış bu farkı. Şöyle diyor, bilgi diyor, domatesin bir meyve olduğunu bilmektir. Bilgelik ise onu meyve salatasına koymamaktır. Yani bilgi olarak tamam, çok doğru bir şeyler biliyoruz. Fakat bilgelik bununla eşleşmediğini bilmektir. Yani her şeyin olması gerektiği gibi yerinde olması asıl bilgeliktir. Bizler bilgi arıyoruz ve sağ olsun insan olsaydı bu artık AI'lar var. Herkes bilgi sahibi. 2 dakikada sizin sorduğunuz herhangi bir soruya tatmin edecek seviyeye kadar bilgiyi bulmam 30 saniye sürer. Fakat bilgelik işte yolun ayrıştığı nokta orası. Bilgiliyiz de bilge miyiz? Bilgimiz var, kullanabiliyor muyuz? Ya da nasıl kullanıyoruz? Bugün bakacağım işte bu. Sokrates şöyle demiş, gerçek bilgelik hiçbir şey bilmediğimizi bilmektir. Ya da bilmediğimizi bilmektir, kabul etmektir. Yaşadığımız coğrafya ve özellikle ülke bunu reddediyor. Bilmiyorum demek bizim zorumuza giden ve hatta bilmiyorum demek bizi alçaltan, küçük gösteren bir şeydir. Özellikle bir pastörsen, bir kutsal kitap bildiğini, Hristiyan bir inanca sahip olduğunu söylüyorsan ve orada insanlar soru sorunda ya bu konuda bilgim yok dediğinde tamam başka birine yönelelim. Gördüğünüz gibi bizim dünyanın öğretisi her şeyi bilmen gerekiyor. Bilmiyorsun da biliyormuş gibi yap. Beklenti bu. Biz de ne yapıyoruz? Ayak uydurmaya çalışıyoruz. Fakat Tanrı'nın öğretisine baktığımızda bu yapmacık bilgelik değil de asıl kalıcı, uzun dönemli bilgelik önemli. Bilge deyince tekrarda bir şey daha var, bir farklılık daha var. Akıllı olmakla bilgi olmak da karıştırılıyor. Akıllı olmak ve bilgi olmak. Akıllı olmayı İsa Mesih şöyle açıklıyor. Matta 7. bölümde 5, 6 ve 7'de İsa Mesih dağdaki vaazını veriyor. Dağdaki vaazdan sonra kapanışını böyle yapıyor. Şöyle diyor. İşte bu sözlerimi duyup uygulayan herkes evini kaya üzerine kuran akıllı adama benzer. Yağmur yağar, seller basar, yeller eser, eve saldırır ama ev yıkılmaz. Çünkü kaya üzerine kurulmuştur. Bu sözlerimi duyup da uygulamayan herkes evimi kum üzerine kuran budala adama benzer. Yağmur yağar, seller basar, yeller eser, evi sarsar, ev yıkılır, yıkılışı da korkunç olur. Yani akıllı olmak birçok şekilde olabilir. Bir ev inşa ederken de akıllı olmanın bir şeyi vardır. Akıllı adam ya ev böyle yapacaksan böyle yap ki daha uzun dayansın. O bilgi sahibisin ve sen o bilgiyi uyguladın, hayata geçirdin. Bilge olmak. Sofya, Sofia, Sophos buradaki kullanımı. Ayasofya, kutsal bilgelik. Ayasofya oradan geliyor elbette. 1. Korintiler 3, 18 ve 23'te şöyle diyor. Biraz da okuduğumuz gibi. Kimse kendini aldatmasın. Aranızdan biri bu çağın ölçülerine göre kendini bilge sanıyorsa. İşte burada bahsettiğimiz kutsal bilgelik. Yani bilgi edinmek, akıllı olmak, aklını kullanmak değil. Onun üstünde bir şey. Korintliler Kilisesi'nden hızlıca bahsedeyim. Baktığımız ayet 1. Korintliler 3, 18'den 23. olan bölümde Paulus bir mektup yazıyor. Bu mektubun bir sebebi var. 1. bölümde, 2. bölümde değindi. 3. bölümde bir nevi kapatacak. 4. bölüme de biraz sarkıyor. Ama yazmasındaki bir neden şu aslında. Grekler o zamanki Paulus'un paylaştığı hemen hemen herkes, Anadolu'da bulunan ve Yunanistan bölgesinde bulunan herkes Grek. Ve kültürlerinde büyük bir sınıfsal bir fark var. Eğer sınıfsal olarak üstünsen çok güzel anlatabiliyorsun, konuşabiliyorsun. Retorik dediğimiz olayı çok güzel yapabiliyorsun. Ve insanlar buna çok saygı duyuyor. Ve bunu bilgelikle eş tutmaya başlıyorlar. Rabbin sözünü duyuyorlar, aynı bizim yaptığımız gibi. Kendi kültürleri olan bir şeyle, ha bak bu dediğim budur. Sen kutsal bilgelikten mi bahsettin? Ha bizde de bilgelik var, onlar eşittir o zaman diye birleştiriyorlar. Paulus da gelip aslında yapmak istediği şu. Hayır, onu demek istemedim. Bu bilgelik o bilgelik değil. Sizin anladığınız geçici bilgelik, benim anladığım kalıcı Tanrı'dan, Tanrı'nın ruhundan gelen bir bilgelik. Sınıfsal ayrımcılık, birçok gruptan olan, sınıftan olan insan bir arada toplanıyor. Normal olmayan bir şey o zamanki kültürde. Yani zenginler, onlar bir arada, fakirler, köleler farklı bir grupta ve Tanrı'nın kilisesinde artık ayrım yok. Paulus'un da tekrar ve tekrar hatırlattığı gibi ne kadın ne erkek, ne köle ne özgür. Bunların arasında hiçbir fark yok. Bu nedenle problemler çıkmaya başlıyor tahmin edeceğiniz üzere. Ve bunlardan bir tanesi de burada değindiği gibi taraf seçmeye başlıyorlar. Ha, Paulus. Paulus güzel anlatamıyor. Ben Paulus değil de Apollos. Apollos çok güzel anlatıyor. Ben Apollos'un tarafındayım. Apollos benim hocam. Diğerleri yok Paulus. Yok Kefas. Taraf seçmeye başlıyorlar. Bir yandan dünyanın o zamanki kültürün bilgeliğini içeriye sızmaya başlıyor. Hangi taraftasın? Hangi hocanın talebesisin? Sokrates'in talebesisin, Pluto'nun kimin talebesisin? Ve burada kilisenin içine taşıyorlar aynı dağ bölünmüşlüğü ve Paulus bir mektup yazıyor. Anladığınız üzere bir beklenti var kilisede. Kilisenin içinde dünyasal beklentilerini kilisede getirmeye çalışıyorlar ve bu mektuplar ortaya çıkıyor. 1. Korintiler 1:20'de şöyle diyor: Yahudiler doğaüstü belirtiler ister, Grekler ise bilgelik arar. Ama biz çarmıha gerilmiş İsa Mesih'i duyuyoruz. Anlatabiliyor musun? Biliyor muyum? Yani onu dinleyenlerin hepsi bu iki grupta. Yahudiler doğaüstü belirtiler istiyor. Yani biz mucize yap. Hatta İsa Mesih o kadar mucize yapıyor. İsa Mesih çarmıhta, hadi bir son bir mucize, oradan in, iman edelim sana. Devamlı bir mucize peşindeler. 10 kere yapsa görmemezlikten geliyorlar. Yine bir tane daha, bir tane daha. Son, bu sefer iman edeceğiz. Bu sefer iman edeceğiz. Diğer tarafta ise bilgelik arayan Grekler. Ya bana öyle bir şey anlat ki beni tatmin etsin. Bu dünya aynı bir yemekteki şey gibidir, aldığınız tat gibidir. Farklı tatlar oluştururuz ve Tanrı benim anladığım tattan bana hitap edecek. Yoksa inanmam. Yani ben Greksem, bana bilgece şöyle anlat, böyle çıktığında karşında çok güzel sözler, güzel kelimeler kullanarak anlatan biri olsun. Beklenti bu. Bu sefer Tanrı o beklentiye uymayınca kabul etmiyorum. Yakın bir zamanda yapacağımız bir videoda, Tiranus kanalı için yapacağımız bir videoda buna değinmek istiyoruz. Yani bizim körlüğümüz, ruhsal anlamda körlükten bahsediyorum. Ruhsal anlamda körlüğümüz Tanrı'nın yaptığı bir şey değil, bizim ve bu dünyanın bize yüklediği beklentilerden dolayı. Bu beklentileri biz alıyoruz, aynısını dönüp Tanrı'ya uyguluyorum. Ey Tanrı, neden yapmıyorsun? Bak, dünya diyor ki bana, eğer ben haklıysam Tanrı bana bunu verecek. Tanrı bana şunu yapacak. Tanrı böyle davranacak. Ben demedim böyle bir şey. İsa Mesih tekrar ve tekrar diyor ki, eğer benim talebem olursanız size bunu yapacaklar. Ben sana açık açık söyledim ne olacağını. Niye bana dünyanın öğretileriyle, beklentileriyle geliyorsun? Bu sefer Tanrı kutsal ruhun aracılığıyla, Rabbi şükürler olsun ki, öğretiyor bize. Kolosiller 2:8'de Paulus şöyle uyarıyor: Dikkatli olun diyor. Mesih'e değil de insanların geleneğine, dünyanın temel ilkelerine dayanan felsefeyle, boş ve aldatıcı sözlerle kimse sizi tutsak etmesin. Burada da yine Greklere yazıyor Paulus. Güzel anlatıyorlar, çok hoş anlatıyorlar. Buna tutsak olmayın. Çünkü bu müjde değil. Siz böyle kurtulmadınız. Yeremya 8:9'a da şöyle ekliyor: Bilgeler utandırıldı, yıldırılıp ele geçirildi. Rabbin sözünü reddettiler. Nasıl bir bilgelikmiş bu? Yeremya'ya göre, eğer Rabbin sözüne uymuyorsan bu bilgelik dışı bir şey. Burada Paulus Efendi yavaş yavaş bilgeliği ve bilgesizlik diye geçiyor, aptallık diye geçiyor aslında. Moron kelimesinden gelir. O kelimeyi zıt tutuyor. Tanrı'nın bilgeliği ve dünyanın sunduğu bilgesizlik. Bilgelik gibi görünen bilgesizlik. Fakat Tanrı da bir yerde şöyle anlatıyor. Diyor ki, size anlattım. Yaptıklarımla, ellerimin işleriyle size gösterdim. Fakat siz anlamadınız. Ben de size anlayacağınız dilden. Yani öyle bir açıklamayı sunacağım ki size aptalca gelecek. Fakat bu sizin anlayacağınız bir dilmiş gibi. Yani kaldıramıyorsunuz size verdiğimi. Bunu nerede görüyoruz? Bunu iki yerde görüyoruz Tanrı'nın bilgeliğini. Bir başlangıçta, ahırda doğan bir bebek, bir de çarmıhta kurtarıcı. Ahırda doğan bir bebek bize vaat edilmişti. Bir bebek gelecekti. Bilge insanlar geliyor, değil mi? Üç tane bilge adam geliyor. Nereye gidiyorlar ilk? Nereye uğruyorlar? Saraya. İlk gittikleri yer saray. Neden sarayda olacağını sandılar? Bir beklentileri vardı. beklenti. Eğer bir kral doğacaksa o bir ağırda değil de elbette sarayda doğacaktı. Zengin insanlı, varlıklı insanların etrafında doğacaktı. Ordusu olacaktı, güçlü olacaktı. Saraya gideceğiz. Saraya gidiyorlar, bebek yok. Nereye gidiyorsunuz siz? Biz bebek arıyoruz. Biz bebeği bulmak için geldik. Bir vaat edilen biri var. Ne gördük burada? Bilge adamlar, o zamanın bilge adamları kurtarıcıyı ararken saraya gidiyorlar. Çünkü beklentileri var. Fakat yollarına devam ediyorlar. Ahırda bulmuyorlar onu. Sonradan bulduklarında ona tapınıyorlar. Onun önünde eğiliyorlar. Burada gördüğümüz işte dünyasal bilgeliğin tanrısal bilgelikle buluştuğunda vereceğimiz cevap ne? Tanrısal bilgelik ve dünyasal bilgelik. Dünyasal bilgelik saraya git. Tanrı oradadır elbette. Yani başka nereye gelecek Tanrı? Tanrısal bilgelik benim yolum o değil. Ve burada ne olacak? Ya o zaman benim beklentimi karşılamıyor. Red mi edeceğim? Yoksa Tanrı'nın bilgeliğini görüp şükür mü edeceğim? Övecek miyim onu? O günde olan, bugün de olan aynı şey. Kutsal kitaptan Rabbin sözlerini paylaştığımızda, müjdeyi paylaştığımızda, eğer siz de paylaşıyorsanız ya da Hristiyanım diyorsanız kendinize, Türkiye'de bulacağınız en yaygın tepkilerden bir tanesi çok saçma değil mi? Testis çok saçma değil mi? İsa Tanrı'nın beden alması çok saçma değil mi? Tanrı'nın çarmıhta ölmesi çok saçma değil mi? Bu o zaman da böyleydi, bu zaman da böyle. Tanrı'nın müjdesini paylaştığımızda insanlar ya ona saçma diyecek ya eğilip şükredecek. Bunu biz kontrol edemeyiz. Bu bizim elimizde olan bir şey değil. Bu karşıdaki kişinin Tanrı ile olan ilişkisinin yansıması ve beklentisi. Ne demiştik? O arkadaş, Twitter'daki arkadaş nasıl biri bekliyor? Lider bekliyor. Ordu bekliyor. Yenecek. Kan dökecek gerekirse. Fakat Tanrı böyle gelmeyecek. Tanrı kendi vaadini, kendi karakterini ve vaatlerinden vazgeçmiyor. Ona sadık kalıyor. Biz değişiyoruz. Bizi üstü alt yapıyoruz. O da gelip altı üst yapmak zorunda, değiştirmek zorunda. Ve Tanrı'nın bilgeliği Romalılar 1:16'da çünkü müjdeden utanmıyorum diyor Paulus. O kelimeyi neden söyledi? Çünkü gerek bazı zamanlarda belki başlangıçta utanıyordu. Çünkü farkında. Düşünsene mükemmel Sokrates bu gibi insanların öğrettiği sözlerin altında oturan halk ve sen geliyorsun ki Tanrı geldi. Sözlerini anlattı. 12 tane böyle bilgisiz adam seçti etrafında. Bir tanesi onu ele verdi, bir tanesi onu terk etti, 10 tanesi onu reddetti. Kaçtı ondan. İşte biz bu adama iman ediyoruz. O bizim kurtarıcımız. Ölümü yendi, tamam da. Ve onlar elbette reddediyor. Fakat Paulus burada diyor ki çünkü müjdeden utanmıyorum. Müjde iman eden herkesin, önce Yahudilerin sonra Yahudi olmayanların kurtuluşu için Tanrı gücüdür. Tanrı'nın bize gücünün kanıtıdır. Son olarak arkadaşlar yavaş yavaş kapatıyorum. Tanrı'nın bizlere olan buradaki bir daveti. Çünkü bilgi başlangıçta ne dedim? Amacımız burada sadece bilgi edinmek değil. Tamam bilgelik var, Tanrı'nın bilgeliği var, dünyanın bilgeliği var, öğrendik. Tamam çok güzel. Fakat Tanrı bize bu sözleri bunun için vermedi. Bunu edinmek için evde de okuyabilirdiniz. Buraya gelmenize gerek yok. Önemli olan bir araya geldiğimizde bunun amacı acaba Rab bize ne demek istiyor? Hem iman etmeyen, Hristiyan olmayan, yani Mesih'in yolunda yürümeyen hem de Mesih'in yolunda yürüyenler için. Buradan bir pay çıkararak gitmemiz gerekiyor. O zaman Tanrı'nın daveti bizlere nedir? Ünlü bir eski antlaşma teoloğu Gerhard von Rad şöyle diyor. Bilgelik diyor, hayatın gerçekleriyle ilgili olarak yetkin hale gelmektir. Hayatın gerçekleri nelerdir? Yetkin olmamız gerekiyor. Olayların gerçekten nasıl geliştiğini, olayların gerçekten nasıl olduğunu ve buna karşı ne yapmam gerektiğini bilmektir diyor bilgelik. Yani kutsal kitap ışığında söylüyor bunu. Eğer ben bilgeysem, Tanrı böyle bilgelik şey değil, okudum, bilgi oldum değil. Tanrı'yı tanıdıkça gelen bir şey. Tanrı'yı tanıyorsun, onun karakterini görüyorsun, onun merhametini, iyiliğini görüyorsun ve yaşadığını görüyorsun. Yüreğinde hissediyorsun, onu alıyorsun. Onu aldıktan sonra verdiğin her tepki Tanrı'nın bilgeliğini yansıtır. Eğer yoksa bu da bilgesizliğimizi yansıtır. Yani bu dünyada etrafınızda olan olaylara verdiğiniz tepki ne kadar Tanrı ile yakın bağımız olduğunu gösterir. Bilgelik bu anlamda aynadır. Bir edinmek değil, bir bilgi edinmek gibi değildir. Aa bak bu bilgiyi de aldım. Bak Romalılar'da şöyle diyor. Yok Korintliler'de böyle diyor. Bu bilgelik değildir. Bilgelik o edinilen bilginin yürekte işlenmesi. Tanrı'yı tanımamız. O işlenmekten, o şeyden, o dönemden geçtikten sonra bize olan olaylara verdiğimiz tepki ne kadar Rab'de yetkin olduğumuzu gösterir. Yani aynadır bilgelik. Ne kadar ben şu kadar bilgeyim, şu kadar bilge değilim değil, Tanrı'yla olan ilişkimizin yansımasıdır. Ve bu nasıl gelişebilir? Farklı yöntemleri vardır bilgelik anlamında gelişmenin. Ne derim ben? Elbette kutsal kitap. En önemli kaynağımız bizim için. Nedir? Kutsal kitabı okuduğumda anlamasam bile orada ya Rab ne demeye çalışıyorsun? Ondan dilemek. Çünkü diyor ki Tanrı siz diyor oğlunuz ekmek istediğinde taş verir misiniz? Vermezsiniz. Tanrı da aynısını yapmasa. Tanrı sizden daha iyi bir baba değil mi? Evet o daha iyi bir baba. O zaman ondan dileyelim. Tanrı beni bilge yap. Kendi hayrım için değil. Seni daha iyi yansıtmak. Seni daha iyi övmek, hayatımla övebilmek için Tanrı'yı yansıtmak. Dua ettiğimizde, bugün de yaptığımız gibi, devamlı dua ettiğimizde, Ya Rab seni görmek istiyorum, nasıl işlediğini görmek istiyorum bu dünyada. Bir ihtiyacım var, buna nasıl cevap vereceğini gördüğümde bilgelik ediniyorum. Bazı şeylerde Tanrı hayır diyecek ya da şu an değil diyecek ya da evet diyecek. Ve her biri ayrı ayrı size bilgelik katacak. Tanrı yolunu tanıma fırsatınız olacak. Küçük şeylerde Tanrı'ya sadık kalma. Küçük şeyler o para şey için de söylememin sebebi bu. Yani bastırarak söylememin dünyanın gözünde küçük şeyler. Tanrı'yla devamlı zaman geçirmek. Her konuda Tanrı'ya danışmak. Bildiğiniz konularda bile. Hatta belki bilgelik iddia ettiğiniz alanlarda bile. Her konuda. Ya ben şu konuyu çok iyi biliyorum. Ben İngilizce öğretmeniyim mesela mesleken. İngilizce öğretmenliği konusunda ya da öğretmek konusunda bilgeysem, Tanrı'nın gözündeki bilgeysem her konuda Tanrı. Ya Rab ben iş başlatmayı seviyorum mesela. Birkaç iş başlattık ve her birinde ya bence bu iyi fikir yapalım değil de Ya Rab iyi fikir, bir ton fikir dolu dünyada çok güzel fikirler var. Sen bunu yapmamı istiyor musun? Hristiyan olduğumuzda bence düştüğümüz en büyük hatalardan bir tanesi Türkiye'de yaşayan insanlar olarak. Tanrı, zaten hayatımın birçok alanını çözdüm. Şu alanını çözemedim. O alana Tanrı'yı davet ediyorum. Diyorum ki sen beni bu alandan kurtar. Nedir o? Belki suçlu hissediyorum. Sen beni günahımdan hissettiğim suç için kurtar. Ama gerisine dokunma. Ya da aklıma bile gelmiyor. Tanrı'nın o alanda da hükmedeceği. Bizlerin inancına göre arkadaşlar, Hristiyanlığın mesajı şey değil. Arkadaşlar şu konuyu da öğrenin, biraz daha iyi insan olun. Değil. Bu bizim mesajımız değil, İsa Mesih'in mesajı da değildi. İsa Mesih'in mesajı şu. Göklerin egemenliği, dünyanın egemenliği. Bir savaş var. İsa Mesih göklerin egemenliğini getiriyor. Bizim için en iyisi olan. Bizi en tatmin edecek olan. O göklerin egemenliğini getiriyor. Ve dünyanın egemenliği var. Dünyanın bilgeliği var. Tanrı'nın bilgeliği, dünyanın bilgeliği. Tanrı'nın gücü, dünyanın gücü. Görüyor musunuz? Tek alan değil. Bütün her şey kapsıyor. Eğer Hristiyanım diyorsanız, eğer Mesih'in talebesiyim diyorsanız, fark etmemiz gereken bir savaşın içindeyiz. Kötü olan sizde, ya o küçük bir konu, boş ver, dedirtebilir. Hayır, her şeyi Tanrı'ya teslim ediyor musunuz? Yarın ya şu işi yapayım mı yapmayayım mı? Şu kişiye destek olayım mı olmayayım mı? Bu işe gireyim mi girmeyeyim mi? Tanrı Rab mi değil mi? Tanrı her şeyin Rabbi mi? Rab kelimesi şey değildir böyle. Yani evet Rabbimsin ama sana danışmayacağım diğer hiçbir konuda. Nasıl Rab bu? Bu Rab değil. Senin gözünde, senin yüreğinde yarattığın bir küçük bir Tanrı. Kendi suretinde yarattığın bir Tanrı bu. Gerçek Tanrı, her şeye egemen olan, her şeyi bilen, senin geçmişine de bilgi sahibi, geleceğinden sorumlu, seni satın almış, İsa Mesih aracılığıyla seni ölümden kurtarmış olan Tanrı her şeyin Rabbidir. Size de davetim bu ve sizin için en iyisi, en tatmin edecek olan şey de budur kardeşler. Her şeyi ona verin. Çünkü o güvenilirdir. Karakteri güvenilir bir karakterdir. Çünkü Tanrı'nın yaptığı hiçbir şey kendi çıkarı için gelsinler önümde tapsınlar. Gelsinler önümde benim dediklerimi yapsınlar, yoksa onları döverim. Yoksa onlara şöyle yaparım. Yoksa onlara şöyle ederim değil. Tanrı başlangıçta yaptığı her şeyi devam ettiriyor ve yaptığı her şey sevgi kaynaklı. Çünkü bizim inancımızda Tanrı sevgidir. Tanrı bizi disipline ederken bile, yani bize hatalarımızı gösterirken bile diyor ki, bir baba diyor, sevdiği, yani Tanrı sevdiği kulunu, sevdiği çocuğunu disipline eder. Ha, Tanrı bir hatanızı mı gösterdi? Tanrı yaptığınız bir yanlışı mı gösterdi? O sizin için bir şükür zamanı. Çünkü Tanrı sizi seviyor. Sevmese bir şey demezdi. Sevmese ne hali varsa görsün. Tanrımız öyle değil. Tanrımız bir deist inancındaki Tanrı gibi değil. Ben sonra görüşürüm sizlerle. Siz başınızın çaresine bakın. Ondan sonra çözeriz işi değil. Tanrı sizinle esenlik dolu bir ilişki istiyor. Biz Hristiyanlar olarak bazen bunu kaçırabiliyoruz. Ya Tanrı'yla başladık yola. Çok güzel anılarım var başlangıçta, ben ilk iman ettiğimde. Ya dün? Dün Rab'le olan ilişkin nasıldı? Ondan önceki gün nasıldı? Rab şey mi, böyle arada sırada olaya dahil olan, ne haber, hemen bir problem çözeyim. Sen yoluna devam et ondan sonra. Yoksa Tanrı her an, her an sizinleyim diyen İsa Mesih mi? Yoksa arada sırada, ya başın çaresine bak, çözemedin mi? Bana danış. Son çare mi? Tanrı'yı genellikle son çare olarak görüyoruz. İlk çare değil. İlk danıştığımız kişi değil. Bu bana çok güzel bir bir alıntıya da geçmemi sağlayacak. C.S. Lewis, Tolkien'in en yakın arkadaşlarından bir tanesi, C.S. Lewis Narnia kitabında yazarı şöyle bir alıntı yapıyor. Diyor ki, Tanrı'ya cehenneme bir alternatif olarak yönelmemiz ona pek de övgü niteliğinde bir tercih değildir. Yani baktım olmuyor. Hiçbir şey daha. Fakat ancak diyor, bunu bile kabul eder. Yarattığı varlığın kendine yeterlik yanılmaması, yarattığın iyiliği için parçalanmalıdır. Yani bizim diyor, bizim gururumuzun, bizim düşüncelerimizin, kendimize duyduğumuz belki övgülerin, onların bir anlamda yıkılması gerekiyor. Ve Tanrı dünyada sıkıntılarla ya da sıkıntı korkusuyla, ebedi alevlerin ilkel korkusuyla bu yanılsamayı yıkar. Görkeminden, ödün vermekten kaygı duymadan. Ben buna ilahi alçak gönüllülük diyorum. İşte Tanrı ilahi bir alçak gönüllülükle bize yaklaşıyor. Bazen insanlar şey der. Ya bak, bu kişi iman etti. Tam böyle ölüm döşeğindeyken iman etti. Ve biz bu gibi durumları küçümseriz. Fakat o kişi, ölüm döşeğinde olan kişi, senin ve biz, birçoğumuzun olmayacağı bir fırsatı oldu. İman etmeyenler için söylüyorum bunu. Neydi o fırsat? Ölümün yaklaştığının farkında. Ve işte o zaman insanlar hakikat istiyor. İşte o zaman, ya boş ver, ya idare et, ya şu bak çok güzel, bu dikkatini dağıtacak şeyler değil. Geçici bir şey istemiyor. İşte o zaman ölümle yüzle geldiğinizde beklentiniz, bana kalıcı bir şey söyle. Bana öyle bir şey söyle ki diğer tarafta ölümle yüzleştiğimde de yeterli olsun. Fakat bu dünya onu yapmak istemiyor. Bu dünya geçici şeyler vermek istiyor size. Nedir? Dişe diş, kana kan. Geçicidir. Sen birini vurursun, başka biri de gelir seni vurur ve iki kişi de yok oldu. Geçicidir. Geçici çözümler üretir. Fakat burada C.S. Lewis'un dediği gibi, Tanrı ilahi bir alçak gönüllüye sahip. Ne zaman tövbe ettiğin önemli değil. Fakat yüreğin, ne kadar ben geciktirirsem bu tövbeyi, o kadar yüreğim nasırlaşmaya başlıyor. Nasır tutmaya başlıyor. Çünkü devamlı Tanrı sunuyorsa size bir hediye, Tanrı bir ilişki istiyorsa, Tanrı bir bağ kurmak istiyorsa ve ben her seferinde ona hayır, hayır, hayır diyorsam, sonunda olacağı Belki onu hiç duymamaya başlayacağım. Hep deriz ya yani Tanrı bizden çok uzak. Benim düşüncem de tam tersi. Tanrı bizden uzaklaşmadı. Biz Tanrı'dan uzaklaştık. Tanrı Aden bahçesinden ayrılmadı. Biz Aden bahçesinden ayrılmak zorunda kaldık. Tanrı'yı suçlama. Tanrı kendisi çok uzak bizden. Ben bazen Tanrı'yı benden uzak hissediyorum. Acaba neden? Bunun işlediğim günahlarla kendi aklıma başvurmakla alakası olabilir mi acaba? Kendi çözümlerimi kullanmakla bir alakası olabilir mi acaba? Gördüğümüz gibi Tanrı yakın. Ve diyor ki İsa Mesih, dünyanın sonuna kadar ben sizinle birlikte olacağım. Sizi asla yalnız bırakmayacağım. İşte bu vaat önemli bir vaat. Çünkü bu ne demektir? Karşılaştığımız her zor anlarda İsa Mesih böyle ya Rab gel değil, yanında zaten orada seninle. Acı çekmiş bir Efendimiz var. Bu nedenle acılarımızı anlamayacak biri değil. Ve bizi yakından tanıyan biri. O zaman size dost notlarımın arasında bulabilirsem kapatmak istediğim bir şey var. Dünyanın sunduğu son olarak, dünyanın sunduğu bilgelik mi? Tanrı'nın sunduğu bilgelik mi? Dünya bize ne diyor? Kendini koru. Kendi çıkarını koru. Seni koruyabilir mi dünya? Hayır. Dişe diş, kana kan. En güçlü büyük balık küçük balığı yer. Dünyanın sunduğu fırsat bu. Belki bir gün birini kandırırsın, ertesi gün kandırılan sen olursun. Dünyanın yolundan mı gideceksin, yoksa seni koruyabilecek olan bir tanrıyla mı yola devam edeceksin? Dünya zengin ol der, varlığını çoğalt der ama sana hiçbir şey vermez. Kalıcı hiçbir şey vermez sana. Dünya huzurlu, bu aralar bayağı bir artıyor. Huzur, yani anda kalmak. Herkes kitap yazıyor üzerine. Anda kalalım. Huzur bulalım. Çok güzel. Huzur verebilir mi bu dünya? Bir gün, iki gün, üçüncü günde devamlı kaos. Bize huzur, kalıcı huzur verebilecek, kalıcı bilgelik verebilecek birine ihtiyaç var. Belki şu anki halinden memnunsun. Biraz daha zaman alacak. Fakat Tanrı'nın bize sunduğu, İsa Mesih aracılığıyla sunduğu, bizi içsel anlamda tatmin edebilecek bir cevap. Şöyle bitiriyorum. Yahudi veya Grek kurtulmak mı ister diyor, yoksa yok olmak mı bir teolog? Birisi kurtulmayı dilemek yerine ikna edici işaretler aramaya mı devam edecek? Diğeri bu tür bir yıkımdan bir kurtarıcıya ihtiyacı olduğunu kabul etmek yerine bilgeliği ararken yok mu olacak? İkisi de yok olacak. Birisi mucize ararken, birisi bilgelik ararken. Fakat İsa Mesih'in müjdesi işte tam da orada. Bilgelik çarmıhta olan İsa Mesih'tir. Onu kabul etmeyen, onun sözüne bu sunduğu kurtuluşa evet demeyen herkes bilgeliği reddetmiş demektir. Dilerim bu sizin için olmaz.